gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Var programına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Bugün Bir Sorun Var konuğu, yine konusunda uzman, akademisyen Hatice Uğur hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah iyiyiz. Çok şükür diyelim. Sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam sorularımıza geçmeden evvel sizinle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Hatice Uğur İstanbul doğumludur. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Understanding Africa'yı Osmani in the Late Ottoman Period, The Case of Zanzibar isimli çalışmasıyla Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Bu çalışma Osmanlı Afrikası'nda bir sultanlık, Zengibar adı altında yayınlanmıştır. Leipzig Üniversitesi Tarih Bölümü Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde 19. yüzyılda İstanbul ve Doğu Afrika ve Batı Hint Okyanusu dünyaları arasındaki diplomatik ve sosyokültürel ilişkiler üzerine doktorasını tamamlamak üzeredir. Çeşitli üniversite ve kurumlarda Afrika tarihi ve Osmanlı Afrika tarihi üzerine dersler vermektedir. 2014 yılında yapımı tamamlanmış olan ve TRT'nin uluslararası kanallarında farklı dillerde yayınlanmış olan Afrika ve Osmanlılar belgesel filminin 7. bölümünün yapımcısı ve senaryo yazarlarındandır. Ayrıca çocuk edebiyatı alanında çalışmaları bulunmaktadır. Yayınlanmış birçok kitabı mevcuttur. Evet Sümeyra Hanımcığım, sorular için söz sizde.
Evet, hoş geldiniz Hatice Uğur Hocam. Çok teşekkür ediyorum Sümeyra Hanım, çok sağ olun.
Bugün programımızda bir tarihçi olarak sizi ağırlamak istedik. Özellikle Afrika tarihi üzerine yapmış olduğunuz derinlikli çalışmalar bugünkü sohbetimize ayrı bir tat katacak diye düşünüyorum inşallah. Evet. Hocam Afrika denince aklımıza böyle ekonomisi zayıf, hastalıkların hakim olduğu bir kıta geliyor. Diğer taraftan da yerel bir kültürün hakim olduğu, küresel düşünce yapısından kendini izole etmiş, kendisini de dünyaya tanıtma ihtiyacı duymayan bir coğrafya sanki. Siz Afrika topraklarına ayak basmış, Afrika insanını yakından tanımış bir insan olarak bizde oluşan Afrika algısıyla gerçekte var olan Afrika arasında nasıl bir kıyaslama yaparsınız? Afrika hakkındaki düşüncelerimizin ne kadarı doğru, ne kadarı düzeltilmeye muhtaç? Sizden dinleyebilir miyiz hocam?
Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani evet, gerçekten Afrika dendiği zaman belki de şimdiye kadar izlemiş olduğumuz filmlerin, belgesellerin ya da Afrika'yı genelde böyle yardım kuruluşları üzerinden bizim gündemimize geliyor oluşunun etkisiyle Afrika ile ilgili çok tabii ki gerçekçi şeylere sahip değiliz. Yani gerçekçi algılara sahip değiliz ya da Afrika'nın gerçeğini çok yansıtan algılara sahip değiliz. Ama tabii ki bu sahip olmuş olduğumuz algılar da gerçeğin bir kısmını yansıtıyor. Yani hani Afrika'da yoksulluk yoktur diyemeyiz, Afrika'da hastalık yoktur diyemeyiz. Ama o kadar büyük bir kıtadan bahsediyoruz ki, yani nasıl Asya için her şeyi genelleyemeyeceğimiz gibi ya da nasıl Amerika için her şeyi genelleyemeyeceğimiz gibi, Türkiye için bile öyle, yani tek başına bir ülke için bile büyük genellemeler yapamayacağımız gibi Afrika kıtası için de böyle büyük genellemeler yapamayız. Yani Afrika ile ilgili tabii hani genel olarak ben işte üniversitedeki öğrencilerim, hatta son dönemlerde bu YTB bursuyla Türkiye'ye gelen yabancı bir sürü Afrikalı öğrenci var. Onların da yoğunlukta olduğu dersler, yüksek lisans dersleri oldu bazı üniversitelerde. O derslerde hep önce Afrikalı öğrencilere de aynı şekilde, kendi Türk öğrencilere de hep Afrika nedir diye böyle başlıyoruz derse. Yani Afrika deyince aklınıza ne geliyor diye. Aslında yani Afrikalı öğrencilerin de yani mesela tek başına bir Senegalli'nin, tek başına bir Zanzibar'dının, tek başına bir Kenyalı'nın da Afrika'nın geneli hakkında çok bir şey söylemeye gücü yok aslında. Böyle bir yetkisi yok. Hani biz böyle dışarıdan bakınca Afrika'yı bir ülke olarak algılıyoruz ama Afrika yani çok büyük bir kıta. Dolayısıyla yani genel anlamda Afrika ile ilgili işte ilkel Afrika mesela en önemli şeylerden bir tanesi dünyanın geri kalanı ile eş zamanlı olarak tarihsel serüvenini tamamlayamamış, tarihsel yolculukta geri kalmış karanlık bir yer olarak bilinir. Hatta kara kıta olarak adlandırılır. Hani hem renge vurgu yapılır hem de işte modern çağın çok gerisinde bir yerde konumlandırılır. Hatta mesela biz dünya tarihinde Afrika dersleri veriyorum üniversitede. Afrika'nın antik medeniyetleri diye bir ders, bir şeyimiz vardı. Neden ona bir konumuz vardı bir hafta. Çocuklar hocam zaten Afrika antika bir yer yani Afrika'nın antik medeniyetleri var mı diye böyle hafif yolda şakalar yapıyorlardı. Afrika'nın antik medeniyetleri var tabii ki. Yani tarihi olarak çok eskilere dayanan, yani insanlığın tarihiyle eş zamanlı. Hatta bu ilk insan iskeletinin rastlanmış olduğu yerler olarak Etiyopya'da Avaş Vadisi vardır. Hep oraya gösterirler. Yani en eski tarihlendirilmiş insan iskeletine orada rastlandığı söylenir. Dolayısıyla yani Afrika aslında insanlığın tarihiyle eş zamanlı olarak tarihlendirilebilecek bir kıta. Ama ilkel Afrika olarak geçer şeylerden bir tanesi, algılardan. Vahşi ve tehlikeli Afrika olarak da bilinir. Bu özellikle medyadaki işte hayvan belgesellerinden, ondan sonra izlediğimiz filmlerden, işte vahşi doğası, çölleri, yağmurları, ormanları, işte burada yaşayan vahşi hayvanlar üzerinden falan düşündüğümüzde genelde bu da bir vahşi ve tehlikeli Afrika imajı da vardır. Bir de egzotik Afrika, hani özellikle bu işte en çok bizim gördüğümüz Afrika ile ilgili. İşte kulaklarına koca koca küpeler takan, işte dillerine büyük böyle metaller yerleştiren, işte sürekli zıplayan, dans eden egzotik Afrika imajı vardır. El değmemiş Afrika gibi böyle bazı hani buradan giden işte bir takım şeyler oluyor. STK'lardan arkadaşlar vesaireler oluyor. Bazen konuşuyoruz. Hani el değmemiş Afrika imajı da bazen çok vurgulanıyor. Ama her ne kadar pozitif gibi görünse de bu imaj yani biraz bazı oryantalist şeyler de içerebiliyor bu el değmemiş Afrika imajı. Ütopik Afrika da öyle. İşte herkesin çok mutlu olduğu, çok güldüğü, işte çok neşeli olduğu, çok eşitlikçi toplumların olduğu vesaire. Hani bu da çok pozitifmiş gibi görünen ama bu da oryantalist bazı yaklaşımlar içeren bir Afrika imajı. Tabii bir de özellikle sömürgecilik dönemindeki parçalanmış ülkeler yani kültürlere dayanan sınırlar değil de daha ulusal sınırlar üzerinden adlandırılmış, yapılandırılmış Afrika ile ilgili de parçalanmış Afrika imajı. Yani bu az önce kategorize etmiş olduğum imajlar aslında Afrika ile ilgili bizim yani genel anlamda sahip olduğumuz şeyler. Yani Afrika imajı. Sadece Türkiye'deki insanların değil, bütün dünyadaki insanlardan bahsediyorum. Yani biz mesela her ne kadar kölelikle ilgili mesela Amerika'da, Amerika'da kölelikle ilgili Afrika ve siyahlar özdeşleştiriliyor. Avrupa'da sömürgecilikle ilgili bilmiyorum Avrupa'ya mesela gittiğiniz mutlaka gitmişsinizdir. Gittiğinizde görüyorsunuz. Yani bir Paris'te Parisli'den çok siyah Afrikalıları görebilirsiniz. Amerika'da da aynı şekilde. Amerika'da da öyle. Yani onların Afrika imajı, Afrika şeyi, imajinasyonu bizimkinden Türklerden biraz daha farklı. Biz biraz daha böyle son dönemlerde Afrika işte Afrikalı futbolcular, işte Afrikalı öğrenciler artık çok fazla tabii ki. Hani Afrika'ya da olan şeylerimiz, yargılarımız biraz bu şekilde hani gündelik hayatta. Biz yaklaşık 8 yani 10 yıl önce bir belgesel yapmaya çalışmıştık Afrika ile ilgili. Yani bütün bu Afrika imajı, Afrika tarihi, Osmanlı'nın Afrika'daki yeriyle ilgili TRT'de 7 bölüm olarak yayınlandı. Orada da hep bunları sorgulamıştık. Yani neden hani bu algıların kökeni neler? Nereden geliyor? Yani aslında yani modern öncesi döneme kadar yani 16. yüzyıla kadar belki diyebiliriz. Modern öncesi döneme kadar yani Afrika dünyanın çok da dünyanın dışında ya da yani modern dünyanın dışında tamamen izole bir yer olarak görülüyor ya Afrika şimdi. Ama modern öncesi dönemde aslında dünyanın geri kalanından çok da izole bir yer olarak görülmüyor Afrika. Yani hatta o dönemde ki çizilen haritaları, ben keşke hani sesli değil de görüntülü bir şeyimiz olsaydı bir takım haritalar gösterebilirdim. O dönemde çizilen haritalar da hep Afrika dünyanın geri kalanıyla iç içe, ortada, yani Orta Doğu'yla, Uzak Doğu'yla, Avrupa'yla, Asya'yla iç içe çizilmiş. Hatta buna tekil dünya, single world olarak adlandırılır bu. Yani modern öncesi dönemde Afrika'nın da dahil olmuş olduğu tekil dünya algısından bahsedebiliriz. Mesela Müslümanlar için özellikle Afrika Darül İslam'dır. Hristiyanlar için işte Prester John diye bir şey vardır, bir mit vardır. Efsanevi kayıp bir kralın Afrika'ya gittiği ve onu aramak için, onu bulmak için Afrika'ya yolculuğa çıkarlar. Ve Afrika bu nedenle mesela birçok Hristiyan için de kutsal bir yerdir. Hatta Haçlı seferleri vesaire gibi şeylerde de hani bu şey kullanılır ya, kutsiyet. Yani Afrika için de böyle bir şey söylenir hep. Dolayısıyla modern öncesi dönemde aslında Afrika bugün sahip olduğumuz imajinasyondan daha farklı bir yerdeydi. Ama tabii ki yani bu sadece, yani bütün mesela Çin haritalarında da Müslümanların çizmiş olduğu işte El İdrisi'nin haritası, ondan sonra yani birçok haritada Afrika böyle şey bir yerde konumlandırılıyor. Yani dışarıda değil, bütün diğer kıtalarla bağlantılı bir yerde konumlandırılıyor. Ama ne oluyor? Yani işte 16. yüzyılda bu gemicilikte bir takım teknikler gelişiyor. İşte yavaş yavaş dünyanın geri kalanını birazcık daha iyi tanımaya başlıyorlar. Önceden dünya aslında tek bir kara parçası ve onu etrafını çevreleyen sulardan oluşuyor gibi düşünülürken, daha sonra farklı kara parçalarının olduğu vesaire gibi, yani denizcilikteki bir takım gelişmelerin dünya algısına olan etkisi bütün her tarafı algılamayı değiştiriyor. Bu nedenle 16. yüzyılda işte gemilerle Avrupalıların yapmış olduğu seyahatleri düşünün, işte Kolomb'un ya da bir takım denizcilerin, Marco Polo'nun vesaire yaptığı seyahatleri düşünün. Orada bambaşka bir şey, Afrika ile ilgili bir takım şeyler değişmeye başlıyor. Sadece Afrika ile değil, dünyanın geri kalanı ile ilgili. Ve özellikle bu 17. 18. yüzyılda işte toplu işte kölecilik, köle taşıma ile birlikte, ondan sonra bu Avrupa'daki işte aydınlanma çağı, Fransız ihtilali vesaire gibi bir takım Avrupalının kendisini üstün olarak adlandırma, yani beyaz olanın üstün olduğu, kültürel, entelektüel anlamda daha ileride olduğu şeyleri, anlayışı tabii ki dünyanın geri kalanını, bütün ırklarını da etkiliyor. Yani hani biz şu an sadece Afrikalıların bu şeylerden, ne denir ona, ötekileştirilmeden etkilendiğini zannediyoruz. Bu çok önemli, bunun altını çizmek istiyorum. Derslerde de hep bunu vurguluyorum ben. Yani Avrupa'nın yıkıcı etkilerinden etkilenen tek yer Afrika değil aslında. Afrika, evet, özellikle Berlin Konferansı sonrasında bunu çok yakıcı bir şekilde hissetmiş, ama Asya da öyle. Yani Osmanlı'da bir sürü toprağını bu milliyetçilik vesairelerden ötürü 18. 19. yüzyılda kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla hani bu 18. yüzyılla birlikte Avrupalıların kendisini beyaz ve üstün ırk olarak tanımlamalarıyla beraber, yani biz buradayız ve dünyanın geri kalanı burada gibi bir sınıflandırma ortaya çıkıyor. Ve bu dönemde Afrika bundan tabii ki özellikle renk faktöründen dolayı da çok etkileniyor. Mesela David Hume'un 1748'de bir meşhur bir sözü var. Diyor ki, siyahların ve diğer türlerin beyazlardan daha aşağı bir derecede olduğuna inanıyorum diyor. Çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Beyazlarınkinden başkaca bir ulus yoktur diyor. Medeni bir ulus. Ve bunlar arasında medeni bir üretim, yani bu beyazlar dışındaki kalanların arasında da ne bir bilim vardır, ne sanat vardır. Hatta çok yakın zamana kadar yazılı kültürleri olmadığı için Afrika'nın bir kültürü yoktur, bir tarihi yoktur. Hani ne zaman Afrika'nın tarihi vardır? Avrupalılarla karşılaşmaya başladıkları anda başlamıştır diyorlar tarihi. Yani bunlar çok eski dönemler değil aslında. Çok yakın zamandan bahsediyoruz. Yani hani ben biraz tarihsel süreçten bahsediyorum ama yani bundan 40 yıl, 50 yıl önceye kadar hani Amerika'da siyahların maruz kaldıkları muameleleri düşünelim. Yani 40-50 yıl önceye kadar Afrikalılarla ilgili işte aynı koltukta oturamazlar, aynı otobüse binemezler, aynı lavaboları kullanamazlar. Geçen gün çok ilginç bir film izledim. Hani siyahlıkla bir ilgisi olduğunu filmi açınca fark ettim ama orada da vardı. Çok meşhur siyahi bir piyanist. Yani Amerika'da tam da bu olayların yani siyah yani kölelik yok aslında ama siyahlar toplumun en alt kademesinde kabul ediliyor. Hatta ilginç olan bir şey vardı. Mesela belirli saatlerden sonra yani gece güneş akşam güneş batınca dışarı çıkamıyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi bizde bu Covid nedeniyle böyle dışarı çıkış saatlerimiz kısıtlandı ya bizim de akşamları vesaire. Hani daha önceden olsa belki o kadar şey hissetmeyebilirdim ama bir şeye kısıtlanmış olmak, bir eylemi yapamıyor olmak o kadar ürkütücü ki mesela meşhur bir piyanist seyahat etmesi gerekiyor ama akşam yolculuk yapamıyor. Ya da adam herkesin alkışladığı, ayakta alkışladığı bir konser veriyor ama beyazların o konser salonunda beyazların kullandığı tuvaleti kullanamıyor ve kendi oteline gitmek zorunda kalıyor. Yaklaşık bir 15-20 kilometre seyahat ediyor lavabo kullanabilmek için. Yani hani gerçekten çok şey yakın zamana kadar hani Afrikalıların maruz kaldıkları böyle bir siyahların maruz kaldıkları böyle bir şey var. Algı var. Bunlar tabii değişiyor. Yani yavaş yavaş işte Afrika ile ilgili 1950'lerin sonrasında özellikle bu Afrika'daki bağımsızlık hareketlerinden sonra yani Afrika artık daha farklı bir yer olarak algılanmaya başlıyor. Kendi tarihçilerini yetiştirmeye başlıyor. Hatta yani Afrika tarihinde İşte hani deriz ya Eurocentric yani Avrupa merkezli bakış açısı hep hakim olmuştur. Ama 1950'lerden sonra Afrocentric onun tam karşısında tabii biraz bu kadar hani radikal bir söylemin karşısında yine radikal bir söylem de çıkabiliyor. Yani Afrika algımızla ilgili olarak bu Afrocentristler yani radikal Afrika söylemcileri mesela işte ne diyorlar bütün dünyanın yani hani bütün ırkların kökenini Afrikalara dayandırıyorlar. Hatta güzel bir kitap vardı. Black Athena diye. Siyah Athena. Bernal'ın kitabı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken onu bir bölümünü okumuştuk. Sonra çok ilgimi çekmişti. Benim de öğrencilerime de okutmaya çalışıyorum. Burada mesela bu Yunan tanrıçalarının kökeninin Mısır'a dayandığını iddia ediyorlar. Yani aslında Yunan medeniyetinin Mısır'a dayandığını ve bu nedenle Afrika'da bir hani yani Yunan medeniyetinin Afrika'nın köklerine vurgu yaparak hani Batı medeniyetini biraz sarsıcı tezler ortaya koyuyorlar. Tabii bu da hani aynen Eurocentric gibi Afrocentric görüş de biraz yani ucun diğer tarafında. Ama artık hem yani bu global işte seyahat araçlarının hızlanması, Türkiye açısından söylüyorum, hem bir sürü yani birçok farklı yerlere seyahat edebilmemiz, farklı sivil toplum kuruluşlarının Afrika'da yapmış oldukları çalışmalar, işte Afrika belgeselleriyle daha Afrika'nın gündelik hayatına, insan yaşantısına inen daha gerçekçi hikayelerle aslında biraz daha düzgün bir Afrika algısı kazanmaya başladığımızı düşünüyorum. Yani en azından ben bunun için çalışıyorum. Yani hani bütün şeyimiz bu. Hani doğru tanımlamak. Yani dünyanın merkezinde yaşamıyoruz. Hiç kimse dünyanın merkezinde yaşamıyor. Dolayısıyla hani farklı kültürleri en doğru şekilde tanımak ve ortak noktalar aramak. Hani bütün hani insanlık tarihinin bence şeyi bu. Ortak noktalar, ortak paydalar üzerinde doğru bir tarih anlayışı inşa edebilmek. Ben böyle bir sazı elime aldım, konuşuyorum. Siz de arada girebilirsiniz yani.
Evet, ben söz kesme konusunda biraz zayıfım hocam. Yani böyle rahatsız oluyorum.
Arada bir öksürüm, bir şey yapın, ben anlarım izlemiyorsanız da.
Şöyle hani karşımdaki konuğun söyleyeceği sözü unutursa falan gibi bir kaygıyla bunu yapmıyorum aslında. Çok güzel şeyden bahsediyoruz aslında. Yani Afrika algılarımızın ilkel Afrika, kara kıta ya da işte antik Afrika, parçalanmış Afrika gibi tanımlardan geçtiğini söyledik ve aslında çok acı hikayeler bu Afrikalı piyaniste olduğu gibi. Yani Avrupalıların kendi beyaz ve üstün ırk olarak algılaması, hatta Afrika tarihinin batıyla karşılaştığı andan itibaren başlatılması, bunlar gerçekten Afrika'nın ne kadar ne denir, batı algısıyla bizim gözlerimize yansıtılmaya çalışıldığını aslında bize gösteriyor. Bu çok önemli. Tabii biz hani Afrika'yı konuşuyoruz ama Osmanlı'dan da bahsetmek lazım Hatice Hocam. Yani Osmanlı denilince, bu ikinci soruda özellikle buna girmek istiyorum. Hani üç kıtada hakimiyet sürmüş büyük bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani bu kıtalardan Asya ve Avrupa'da hala biz hayat sürüyoruz. Ve belki bu yüzden kendimizi bu iki kıtaya daha yakın hissediyoruz. Ama diğer taraftan Afrika'yla herhangi bir toprak ilişkimiz kalmadı. Fakat ortak bir tarihsel süreci birlikte geçirdik. Hani sizi de burada tarihçi kimliğinizle bugün konuk edince Osmanlı-Afrika ilişkilerini sizden dinleyelim istedik. Yani burası bizim kayıp coğrafyamız değil, ortak coğrafyamız çünkü. Bu ortaklık, bu ilişki hakkında ne dersiniz hocam?
Evet, yani çok güzel söylediniz. Hakikaten kayıp bir coğrafya değil. Yani şöyle, Osmanlı ve Afrika hani Mısır'la birlikte aslında, yani hani ulus şey anlamda, yani diplomatik anlamda Mısır'la birlikte başlıyor. Yani Osmanlı'nın ve Afrika'nın ilişkileri, biliyorsunuz işte 1517 yılında işte Mısır'ın fethiyle birlikte, Memlüklerden alınmasıyla birlikte. Tabii o dönemde biliyorsunuz Mısır'ın fethiyle beraber kutsal emanetler de Osmanlı eline geçmiş oluyor. Aslında Afrika ile tanıştığı anda Osmanlı Devleti, yani Afrika'da yani Türklerin tanışıklığı var öncesinde. Mesela bu Memlüklerdeki şey, hani şu köle askerlerin kurmuş olduğu bir devlet olarak bilinir Memlükler. Onlarda da hani Türklerin oynadığı roller falan bilinir. Daha önceden Tulunoğulları bir işte vesaire gibi. Hani Osmanlı öncesi dönemde de Türklerin Afrika ile ilgili bir takım şeyleri var, temasları var. Ama hani biz Osmanlı Devleti'nin Afrika ile olan temasından bahsedecek olursak, tabii ki 16. yüzyılda başlatıyoruz. Mısır ile birlikte başlatıyoruz. Mısır gerçekten, ben hani doktora tezimde ve yüksek lisans tezimde Mısır ile ilgili çok fazla, yani Mısır tek başına o kadar büyük bir konu olduğu için onu hep olayın dışında tuttum. Ama Mısır bütün dünya tarihi açısından çok önemli, çok büyük bir öneme sahip. Yani Romalılar açısından da önemli, Osmanlı açısından da önemli, Afrika'daki medeniyetler açısından da önemli. Yani herkes kendini Mısır üzerinden konumlandırıyor. Neden? Çünkü çok stratejik bir yere sahip Mısır. Yani o kadar güzel, öyle bir önemli bir köşeye odaklanmış ki tam Akdeniz'in girişi, Afrika'nın girişi, Kızıldeniz'in girişi. Kızıldeniz'in girişi olması ne demek? Arabistan Yarımadası'nın Arabistan Yarımadası'na olan yakınlığını düşünün. Hani Müslüman, yani Müslüman işte hilafetle, halifelikle vesaire olan, hani İslami referanslarımızla ilgili olan bağını düşünün. Yani hem stratejik olarak hem dini olarak çok önemli bir yere konumlanıyor Mısır. Ve Nil Nehri tabii ki, yani Uganda'dan doğuyor. Biz Uganda'da yıllar önce bir konferans vardı. Oraya gittiğimizde bizi Nil'in kökenine götürdüler. Tabii bu Afrika tarihinde, öğrencilere de hep onu söylüyorum. Afrika tarihinde nehirler çok önemli. Çünkü Afrika çok büyük bir kıta ve kıtanın içerisine seyahat etmek herkesin göze alabileceği bir şey değil. Yani 19. yüzyılın aslında 1850'lere kadar insanlar Afrika içerisinde çok fazla yolculuk yapamıyorlar, çok fazla seyahat yapamıyorlar. Beyazlardan bahsediyorum, yani Avrupalılardan bahsediyorum. O döneme kadar mesela yapılan şeyler genelde Afrika'nın kıyılarına kadar gelmek. Kıyılarda Afrikalı yerel tüccarlarla iletişim kurup onların içeriden getirdikleri emtiaları kenarda kıyılardaki limanlardan alıp kendi ülkelerine taşımak. Neden içerilere çok giremiyorlar? Çünkü bağışıklık sistemleri buna çok el vermiyor. Yani bugün yine bunu COVID dolayısıyla mesela çok iyi anlayabiliyorum. Hani daha önceden bu 10 yıldır okuduğumuz şeyler ama gerçekten böyle aydınlanma yaşadığım şeyler oldu. Mesela bağışıklık sistemleri izin vermiyor dedim. Yani ölüyorlar. Yani Afrikalılar yaşarken bir karavana yolcular çıkıyorlar mesela. Afrikalılar hani hayatta kalırken beyaz bir insanın bağışıklık sistemi onu kaldırmıyor. Ama ne zaman ki kinin denen bir bu aşılarda falan da kullanılan bir maddeyi bulduklarında o kinin maddesi yani kinin ilacını hap olarak yutmaya başladıklarında o zaman bağışıklıkları buna cevap veriyor ve Afrika'da çok daha rahat dolaşmaya başlıyorlar. Yani mesela onu Afrika'nın sömürgeleştirilmesiyle ilgili konularda da biraz daha açabiliriz bu konuyu. Ama Afrika'nın sömürgeleştirilmesinde en önemli şeylerden bir tanesi bulunan o ilaç yani. Çünkü o ilacı kullanıp bağışıklıklarını güçlendirip şey yapıyorlar. Patır patır ölüyorlar. Yani yüzlerce kişilik şey gidiyor Afrika'ya mesela bir keşif heyeti. Yani Nil Nehri'nin keşfinden, Nil Nehri'nin kaynağının bulunması mesela çok önemli bir konu Afrika. Avrupalı tarihçiler açısından yani Afrika ile ilişkili olarak. Bunu bir türlü beceremiyorlar çok uzun süre. Ama bu tür ilaçlarla, takviyelerle gittiklerinde daha uzun süre Afrika'da kalabiliyorlar. İşte Osmanlı Devleti de yani bu Nil Nehri dediğim gibi Uganda gibi yani neredeyse Orta Afrika'ya kadar uzanıyor ve oradan doğduğu için yani bütün bir şeyi etkiliyor. Yani Osmanlı'nın da yani Mısır eyaleti üzerinden yani Mısır'ı bir ayağımızın yani sac ayağının bir tanesini Mısır'a koyuyoruz. Mısır merkezli olarak batıya doğru ilerliyoruz. Hani Cezayir, işte Trablusgarp, Tunus, Kuzey Afrika'daki Osmanlı eyaletlerini söylüyorum. Yine batıya doğru gittik. Şimdi yine Mısır'a geri dönüyoruz. Mısır'dan güneye doğru gidiyoruz. Güneyde de Kızıldeniz ve Habeşistan eyaletleri. Biraz daha aşağı iniyoruz. Sevahili bölgesi, Hattı İstiva, mesela Ekvator eyaleti. Yani buraları Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasında hep temas halinde olduğu, hareket ettiği bölgeler. Yani biz genelde hani hep Kuzey Afrika biliriz Sümeyra Hanım hani şeylerde de bu derslerimizde de hani Osmanlı ve Afrika denince Kuzey Afrika'daki eyaletler akla gelir. Ama aslında biraz daha güneyde işte Habeşistan, mesela Habeş eyaleti vardır. Hatta bugün mesela kahve dediğimiz hani çok artık uluslararası anlamda global bir içecek olmasının Osmanlı ve Afrika ilişkilerinin dünyaya bir hediyesi. Biz belgeselde aynen böyle bir cümle kullanmıştık. Yani Osmanlı-Afrika temasının dünyaya kattığı en güzel şeylerden biri kahvenin yaygınlaştırılması. Çünkü kahve Habeşistan kökenli. Yemen ve Habeşistan arasında. Yemen valisi zaten Özdemir Paşa Habeşistan'ı fethediyor. Ve bu kahve çekirdeklerini hem Yemen'de hem Habeşistan'da sürekli olarak böyle şey yaparak farklı plantasyonlarda denemeler yaparak kahveyi yaygınlaştırıyor. Yani kahve Osmanlı coğrafyası üzerinden bütün dünyaya yayılıyor. Neredeydi bir yerde, yurt dışında bir yerde bir kahve şeyine girmiştik. Orada kocaman bir dünya haritası yapmışlar duvara. Kahvenin yolculuğunu anlatmışlar. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinden Avrupa'ya nasıl ulaştığını göstermişler mesela kahvenin. Yani Osmanlı ve Afrika yakınlaşmasının böyle de bir şeyi var dünya hani lezzet gastronomi tarihine diyelim. Yani
İlginç bilgiler.
evet hakikaten öyle. Yani biz de o belgesel sırasında bu bulgularla birazcık karşılaştık. Hani Yemen'i biliyorduk ama Habeşistan şeyini çok bilmiyorduk, ayağını bilmiyorduk. Şöyle yani Osmanlı Devleti Afrika'ya geldiğinde Afrika'da zaten aslında 16. yüzyılda hani dedik ya Afrika'nın antik medeniyetleri var mıdır? Evet vardır. Çok güçlü antik medeniyetleri vardır. Osmanlı Devleti de yani Osmanlı Afrika'sı diyoruz. Hatta arşiv belgelerinde Afrika-i Osmani diye geçiyor. Benim yaklaşık 20 yıllık Afrika çalışmalarımın şeyi buydu. Yani Afrika-i Osmani'nin ne anlama geldiğini hep anlamaya çalıştım. Ama Osmanlı aynı zamanda bir Afrika devleti. Yani hani Afrika tarihin yani bölük pörçük incelemememiz gerekiyor tarihi. Yani evet Osmanlı geldi, buraları fethetti, istila etti, onu aldı, bunu aldı, şunu kattı falan değildi. Yani dediğim gibi hani az önce de söylediğim gibi biraz daha ortak neler üretildi, neler çıktı ortaya, bunlar üzerinden bir tarih söylemi geliştirmek gerekiyor. Yani 16. yüzyılda başlamış bir ilişki var. 1912-1917 yılları arasında, yani Trablusgarp Savaşı'ndan Osmanlı Devleti Afrika'dan çekildiği en son yer, Trablusgarp biliyorsunuz bölge olarak, buradan çekilene kadar ne kadar oluyor? Tam 400 yıl, yani 1517-1917 diyelim, 400 yıllık bir süreç boyunca aslında Osmanlı aynı zamanda bir Afrika devleti. Bu önemli bir durum yani ilişkiler açısından. Mesela Kuzey Afrika'da, ben Kuzey Afrika'ya hiç gitmedim. Yani inşallah Allah nasip ederse gitmeyi çok istiyorum. Yani Kuzey Afrika'daki Osmanlı eyaletleri olan Cezayir eyaleti, Trablusgarp eyaleti, Tunus eyaleti, Habeş eyaleti, işte Hatt-i İstiva eyaleti bir müddet. Hatt-i İstiva bu arada ekvator demek Osmanlıca. Yani dünyayı ortadan ikiye bölen hat anlamına geliyor. Dolayısıyla yani 1890 gibi, yani çok 19. yüzyılda Mısır üzerinden Osmanlı'nın eyaleti olmuş bir bölge burası da. Hani öyle 16. yüzyıldan itibaren falan değil. Çünkü çok ortalarda, güneyde bir yerde. Ekvatorda yani burası. Bugün Uganda sınırları içerisinde kalıyor. Ama 400 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Tabii bunlar bu bahsettiğim az önceki hani Trablusgarp, Cezayir vesaire eyaletler Osmanlı'nın hani Balkanlar gibi ya da Anadolu'daki gibi doğrudan değil de biraz işte salyaneli eyalet deniyor bunlara. Yani biraz daha dolaylı yönetimi altında tuttuğu yerler. Yani hani yerel kadılarla, yerel yöneticilerle çalışmış oldukları alanlar. Bu nedenle aslında bu çok mükemmel bir şey. Hani sömürgecilik döneminden, hani eğer öyle bir soru, bilmiyorum soracak mıydınız ama hep bu soru.
Sömürgeleşmeye doğru gideceğiz, evet.
Evet, yani Osmanlı Devleti sömürgeci miydi? Hep de derler ya, Osmanlı sömürgeci mi değil mi, bir bak bakalım. Yani konuşulan dil acaba hangisi? Yani orada 400 yıl hakimiyeti oluyor Osmanlı'nın ama mesela Cezayir'de Türkçe konuşuluyor mu? Gibi, hani mesela bugün Fransızca konuşuluyor şeyde, Cezayir'de, Mısır'da İngilizce konuşuluyor, Tunus'ta, Fas'ta, bütün bu bölgelerde Fransızca konuşuluyor. Yani gerçekten Osmanlı Devleti'nin bu bölgeleri hani bir eyalet haline getiriyor ama bunları hani doğrudan, yani dolaylı olarak yönetmiş oldukları bölgeler hiçbir şekilde dinlerine, işte kültürlerine falan karışmıyor. Vergi sistemi kuruyor çok güçlü. İşte denetleme sistemleri vesaire kuruluyor. Yani bunlar Osmanlı dünyasına katılmış oluyor bu bölgeler. Ama böyle bir sömürgecilikten, bir kolonyal bir şeyden, motivasyondan bahsetmek mümkün değil tabii ki. Osmanlı ve Afrika ilişkileri açısından söylüyorum.
Evet, aslında şunu algılıyorum. Aslında tarihsel bakış açımızda da bu Osmanlı ve Afrika arasındaki İlişkiyi değerlendirirken de daha bütüncül ve değer üretmeye yönelik bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Hani dedik, bu hani sömürgeleşmeye doğru geleceğiz. Bakıyoruz aslında Afrika'da diğer Osmanlı'nın fethettiği birçok yerde de hani sonradan sömürgeci devletlerin işgaline rastlıyoruz. Yani bu anlamda şunu aslında merak ediyorum. Fetih ve sömürgecilik arasındaki farka değinerek bu Afrika özelinde nelerden bahsedebiliriz hocam? Yani siz oradayken dikkatinizi çeken bazı farklılıklar oldu mu? Az önce değindiğiniz, yani kullanılan dilin tamamen batılı devletlere ait olduğunu, ya da işte bugün oğlum bahsediyordu, işte Fransa şeyinde ne denir, futbolunda hep Afrika oyuncular varmış, Afrikalı oyuncular varmış yani. Bana bunları sayıyordu, hani Afrikalı şu var, Afrikalı bu var. Halbuki Fransa milli takım bu.
Hollanda maçı vardı akşam, benim de oğlanlar izliyorlardı. Ben de bakıyorum, yani Hollanda, hani şimdi Fransa'yı biraz anlayabiliyorum ama Hollanda'da, gerçi Hollanda'da da tabii ki çok erken dönemden itibaren Güney Afrika'da yerleşimciler, daha sonra işte deniz ticaret aracılığıyla sömürgecilik işlerinde, bu gemicilik işlerinde falan iyi oldukları için bayağı baş çekmiş bir ulus ama hani 19. yüzyılın çok parlak devletleri arasında değil. Hani o ilk akla gelen sömürgeciler arasında sayılmıyor. Fakat ona rağmen yani acayip siyah oyuncular, Afrikalı oyuncular vardı. Tabii ki yani vatandaşı olmuşlar, orada yaşıyorlar vesaire ama ya bizim yani Osmanlı Devleti, yani hakikaten imparatorluk olmasını getirmiş olduğu muhteşem bir, ne denir ona, farklılık, hani 42 millet, 42 millet denir ya, 42 millet miydi? Hani öyle bir şey vardır. 72 millet miydi? Şimdi bir daha şey yapamadım. Yani gerçekten yüzlerce farklı dilin, farklı kimliğin bir arada yaşamış olduğu bir birimdir aslında imparatorluk olmak. Şimdi ve Osmanlı Devleti, yani bunu hani Osmanlı tarihçileri, askeri tarihçiler, siyasi tarihçiler daha iyi tabii ki adlandıracaklardır, tanımlayacaklardır ama gerçekten muhteşem bir idari yönetme kapasitesine sahip olan bir millet. Türklerden bahsediyorum. Yani ne din değiştirme konusuna odaklanmışlar. Yani Müslümanlaştırma siyaseti gütmüşler ama bunu o kadar yani sosyal hayat içerisinde sosyal hayatın dokularını parçalamadan yapmışlar ki yani Balkanlarda da öyle. Yani İslamlaştırılan bölgelere bakın mesela nasıl İslamlaştırıldığına. Yani fetihle bir takım bölgeler fethedilmiş, alınmış. Ama İslamlaştırma tamamen daha alt tabakada yani siyasi idare irade üzerinden değil de daha işte tarikatlarla, ticaretler üzerinden bir İslamlaşma olmuş. Afrika'nın İslamlaşmasında da aslında bu böyle bir yöntemden bahsedilir. Yani Arap fetihleri Kuzey Afrika'nın İslamlaşmasında etkili olmuştur elbette ama mesela bu Orta Afrika'nın daha güneylere giden Afrika'nın İslamlaşmasında işte Sufilerin, yani Osmanlı'da da böyledir. Yani Balkanların İslamlaşması da böyledir aynı şekilde. Yani daha siyasi irade üzerinden olmayan, daha tabandan bir İslamlaşma süreci çok daha kalıcı oluyor. Çok daha kültürel kodlara inen bir şey oluyor. Yani Osmanlı gerçekten çok çok önemli bir idari sistemle bu çok uzaktaki toprakları da kendisine bir şekilde bağlamış. Yerel yöneticiler ile bunları şey yapmış. Buradaki mesela kendi eyaletleri olmayan bölgelerle de temasları olmuş. Mesela ben Zanzibar Sultanlığı'nı çalıştım 19. yüzyılda sömürgecilik döneminde. Yani bayağı gidişler gelişler olmuş bu bölgeye de. Diplomatik anlamda temasları olmuş. Müslüman coğrafya olduğu için ilgilenmiş. Yani şeyi var hani ne denir ona daha gönül temasları kurmuş bu bölgelerde. Dolayısıyla hani ne 19. yüzyılda ne de daha erken bir dönemde yani kolonyal şeylerden motivasyonlardan bahsedilmiyor Osmanlı ile ilgili. Yani bundan bahsetmek pek mümkün değil. Ama elbette Osmanlı Devleti yani bir imparatorluktu. Mesela yani Mısır üzerindeki yani Mısır'a doğru gitmesinin tek sebebi halifeliği ya da hilafeti elde etmek ya da kutsal topraklara yakın olmak falan değil. Yani bir imparatorluksunuz ve bütün ticari akışı kontrol etmeniz gerekiyor. Bütün tehlikeli devletlerin yani kendiniz açısından değil mesela 16. yüzyılda Portekizlilerle acayip mücadeleleri oluyor Osmanlı'nın Kızıldeniz'de. Yani neden Osmanlı Kızıldeniz'e işte şey kanyonlar gönderiyor, gemilerini gönderiyor, denizcilerini gönderiyor, haritalandırmalar yapıyor. Neden? Çünkü o dönemde Hint Okyanusu'ndaki ticaret ağını yani doğuya giden ticareti kontrol etmek en önemli motivasyonu. Yani din sadece tek başına bir motivasyon değil. Hani bütün bu bölgenin hakimiyetini kontrol altında tutmak, ekonomik anlamda, siyasi anlamda kontrol altında tutmak da çok önemli bir motivasyon Osmanlı için. Dolayısıyla yani 16. yüzyıldan başlayan 19. yüzyıla kadar işte yerel yöneticiler, sufiler vesaireler aracılığıyla böyle bir şey var, bağlantılar devam ediyor Afrika'yla. Ama tabii 19. yüzyıla gelince işler biraz değişiyor.
Evet. Yani aslında Afrika dediğimizde ne denir? Yeraltı zenginlikleri olan bir ülke, bir kıta. Evet. Ama işte sömürgeci devletler bu zenginliklere göz dikiyorlar ve bu sömürgeleşme de yalnızca bir hani toprak paylaşımı anlamında değil, bir zihinsel bir sömürgeleşme de aslında söz konusu bu kıta, bu topraklarda. Yani aslında şu an böyle biraz hani üzülerek bunlardan bahsediyoruz. Bu hani Batı'nın güler yüzle yaklaşarak, bu dayatmacı zihniyetini güler yüzle sunarak buranın yeraltı zenginliklerini toplamış olması ve sonra onları köleleştirmesi, işte artık siyah ırk demesi onlara, işte beyazların üstünlüğünü empoze etmesi, bunlar gerçekten tarih içerisinde yaşanmış, aslında bugünümüze de ışık tutan gerçekler.
Tabii, tabii. Yani sömürgecilik aslında tamamen ekonomik sebeplere yani dayanıyor. Hani Avrupa'da bir güç dengeleri oluşma dönemi, hani bu sanayi devriminden sonra falan. Yani parayı elinde tutan, gücü elinde tutan, parayı elinde tutan güçlenmiş oluyor. Ve Avrupa'da da gücünü, hakimiyetini kanıtlamış oluyor. Avrupa'da liderliği kazanmış oluyor. Dolayısıyla ne yapalım ki paramız olsun, ne yapalım ki güçlenelim. Yani burada hani sömürgecilikle ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında az önce hani ilk başta konuşmamızın dedim ya, yani sömürgecilik bu Batı'nın gücü, hani Batı'nın Afrika üzerinde uygulamış olduğu bu hani korkunç şey, gerçekten öyle. Yani sadece Afrika üzerine uygulanmış bir şey değil. Yani 19. yüzyılda özellikle buharlı gemilerin devreye girmesiyle. Yani buharlı gemiler neden bu kadar önemli? Çünkü daha önce yelkenli gemilerle belirli mevsimlerde ve belirli kıyılara kadar gidilebiliyordu. Ama buharlı gemiler yapıldığında, kömürü attığınız anda buharın gücüyle gidemediğiniz yerler, yani gidemediğiniz yer yok. Bir de gemicilik teknolojileri o kadar gelişiyor ki bu şeyle birlikte. Hani 1850'lerden, 60'lardan bahsediyorum. Mesela hani aynen Lego gibi parçalanabilir ve daha sonra toplanabilir küçük ama hızlı hareket edebilen gemiler inşa ediyorlar mesela Avrupalılar. Bunlar neden önemli? Çok detaymış gibi görünüyor ama şundan dolayı önemli. Mesela dedi ki Afrika'nın nehirleri. Yani Afrika'nın içine yürüyerek giremiyor Avrupalı ama Afrika'nın içine nehirlerden giriyor. Mesela Kongo Nehri vardır. Kongo, bilmiyorum, haritasını gözünün önünüzde canlandırabilirseniz, Afrika haritasını. Atlas Okyanusu'nu düşünün. Kongo Nehri'nin bir ucu Atlas Okyanusu'ndadır. Yani Atlas Okyanusu'na Amerika'dan geldiniz, Atlas Okyanusu'na indiniz. Atlas Okyanusu'ndan gemiye bir girdiniz Kongo Nehri'ne. O gemi sizi Hint Okyanusu'na kadar, yani Afrika'nın batısından doğusuna kadar gidebileceğiniz bir güzergah sağlıyor. Dolayısıyla bu gemicilik teknolojisinde ilerliyor olmaları Avrupalıların sadece şeyin değil. Bakın Çin'de mesela Afyon Savaşları var. Afyon Savaşları'nda da Avrupalıların yaptıkları, yani Çin'i gidip kendi kalbinde vuruyorlar. Bu gemicilikteki teknolojileri dolayısıyla 1840'lı yıllardan bahsediyorum. Yani bu dönemde tabii ki 1850'li yıllarda bir sürü şirket kuruluyor. Coğrafya şirketleri kuruluyor. İşte Doğu Hindistan şirketi kuruldu. İşte Hollandalıların kurdukları şeyler, şirketler var. Yani böyle macera arayan, ondan sonra kendi ülkesinde mutlu olmayan bir sürü serseri şey adamı toplayıp bunlar yolculuklara çıkıyorlar. Yani Asya'ya, Afrika'ya doğru. Yani aslında hani sömürgecilik diyoruz ya, sömürgecilik dendiğinde ben hep şu algıyı öğrenciler arkadaşlarımızla da konuştuğumuzu söylüyorum. Sömürgecilik dediğimiz şey, Afrika tarihinden bahsediyorum. Aslında 1880 ile 1910 arası gibi. Yani bir insan ömrünün, nasıl söylesem, hani 70-80 yıllık bir ömür gibi düşünelim ortalama. Yani dörtte biri kadar neredeyse bir dönem, sömürgecilik dediğimiz dönem. Yani Afrika'nın bütün bir tarihini sömürgecilik üzerinden okumak da yanlış bir şey. Ama o kadar yıkıcı etkileri olmuş, o kadar büyük sonuçları, mesela daha sonra kurulan devlet, yani sömürgecilik sonrası, kolonyal dönem sonrası kurulan bütün devlet yapılarını o kadar etkilemiş ki bu sömürgecilik meselesi. Bugün Afrika dediğimizde aklımıza gelen ilk şey bu. Aslında 1880 Berlin'le birlikte başlatıyoruz sömürgeciliği. Yani ondan öncesinde daha böyle ticaret, işte tabii köle ticaretini saymıyorum. O tamamen ayrı bir şey ama köle ticareti de bir ticaret. Yani Hindistan cevizi ticareti gibi bir şey aslında Avrupalılar için. Yani bambaşka bir başlık ama böyle görüyorlar, mal gibi görüyorlar yani. Çok özür diliyorum, hani bir emtia, bir nasıl silah ticareti yapıyorlarsa insan ticareti de yapıyorlar. Fakat sömürgecilik dediğimiz şey 1880'lerde Berlin'le birlikte bir başlıyor ve bütün Afrika'yı talan ediyorlar. Yani Berlin Konferansı mazbataları var, Osmanlıcısı da var bunun. Orada mesela Bismarck'ın açılış yaptığı konuşmayı yazılmış Osmanlıca kayıtlarda da görüyorsunuz. Diyor ki biz diyor bunu diyor Asya'da yaptık zaten diyor. Yani Asya'da çok birbirimize kavga etmeden bir paylaşım planı yapıldı. Bunu Afrika için de yapmalıyız diyor. Yani daha konferansın başında bu söyleniyor. Dolayısıyla yani 1880 sonrası başlatabiliriz sömürgecilik. Peak anlamda, gerçek anlamda Afrika'da ve bütün Afrika'nın her şeyini talan eden bir şeye dönüştürüyor. Yani çok büyük bir dönüşüm oluyor. Ama elbette Afrika'nın her yeri farklı şekillerde etkileniyor bundan. Yani işte İngilizler giriyor. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Yani en önemli sömürgeci güç kuvvetli şeyler arasında bunları söylüyorum. Belçikalılar sömürgeciliği Afrika'da şey anlamda başlatan, böyle bir fiil başlatan, yani Afrika Kralı Kongo'ya özel seyyahlar gönderiyor. Kongo'yu, oradaki işte bir takım anlaşmalarla Kongo'yu ele geçiriyorlar ve Kongo'yu kral kendi özel mülkü haline getiriyor. Leopold, King Leopold, Belçika Kralı. Ve bu bütün Avrupa uluslarında şok etkisi yaratıyor. Daha şeyden önce söylüyorum bunu. İlk yapan, yani 1880'li yıllarda. O yapıldıktan sonra diyorlar ki eyvah ne oldu, Belçika buraya kondu. Biz de işte şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir telaş başlıyor. Ve ondan sonra çok hızlı bir şekilde çorap söküğü gibi geliyor. Almanlar Doğu Afrika'ya yerleşiyor. İngilizler Mısır üzerinden ilerlemeye başlıyor. İşte Kızıldeniz'i vesaire kontrol altına almaya çalışıyorlar. Fransızlar Batı Afrika'da, Cezayir'de çok etkili olmaya çalışıyorlar. Yani Afrika'nın farklı bölgeleri farklı şekillerde etkileniyor bu şeylerden. Yani gerçekten dediğiniz hani inanılmaz yeraltı zenginlikleri olan bir yer. Ya en komik yeraltı zenginliklerini bırakın, kauçuk ağacı. Yani belki de Kongo'nun sömürgeleştirilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani bir ağaç var. Dediğim gibi keşke gösterebilseydim ama siz de dinleyicilerimiz de daha sonra kauçuk ağacı falan diye tarama yapıp bakabilir internette. Yani kauçuk ağacı Kongo'nun en önemli ağaçlarından, böyle en çok en verimli ağaçlarından. Bu kauçuk ağacından ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bisiklet lastiği, uçak tekerleklerinde kullanılan lastikler, kauçuk maddesi. Ondan sonra şeyler, ne denir ona, bu araba lastikleri. Yani hani Avrupa'da bu bisikletin bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinden bir tanesi Afrika'dan taşıyarak getirdikleri kauçuklar mesela. Ve bu o kadar büyük bir zulme dönüşüyor ki. Kauçuk toplayıcılığı, yani belirli kiloda toplamayanların elleri kesiliyor mesela. Yani bunu kendisi de kabul ediyor Belçika. Hatta çok ilginç şu Amerika'daki Floyd, George Floyd olayları vardı hatırlarsınız. O mesela sadece Amerika'da değil, bütün dünyada çok büyük yankı uyandırdı. Eylemler, gösteriler yapıldı. Belçika'da benim çok ilgimi çekti. King Leopold'un heykelleri yıkıldı o dönemde. Ya yıktılar yani. Geçtiğimiz yıl oluyor bu olaylar. Neden? Çünkü King Leopold Afrika'nın şeyi, ne denir ona, korkunç bir şey uyguluyor yani. Zalimane bir model uyguluyor orada. Elleri kesiliyor. Hatta oradan topladıkları işte bazı kısa boylu Afrika yerlilerini Belçika'da, İngiltere'de, Londra'da çeşitli hayvanat bahçelerinde, insanat bahçeleri deniyor bunlara. Human zoo İngilizcesi. Buralarda sergiliyorlar bu insanları. Ağzı var, kulağı var. Bak kısa boylu, elleri de var falan gibi. Böyle insanat bahçeleri, human zoo'lar kuruluyor. Yani bütün hepsi bir arada geçiyor. Ha tabii bunu yaparken de en ilginç olanı ne biliyor musunuz? Söylem. Afrika'yı medenileştireceğiz. Afrika'yı Hristiyanlaştıracağız çünkü bunlar pagan. Ondan sonra yani biri kültürel anlamda, diğeri dini olarak söylüyorlar. Afrika'ya eğitim getireceğiz diyorlar. En önemlisi ne biliyor musunuz? Afrika'yı kölelikten kurtaracağız. Yani bütün bu sömürgecilik faaliyetlerinin arkasında bu 3-4 tane çok önemli şey yatıyor. Ne denir ona? Gazete manşeti yatıyor. Yani halktan da Avrupalılar da bu hareketleri desteklemeye başlıyorlar. Fakat düşünebiliyor musunuz? Avrupalı ya da Amerikalı ya da Asyalı bir insanın, yani herhangi bir insanın bu zulme şey kalabileceğini, dedim, sessiz kalabileceğini ya da aa ne güzel yapıyormuşuz diyebileceğini, yani gerçekten bir insan vicdanı bunu kaldırmaz. Ama ne diyorlar? Sömürgeciliği, sömürgeciliği diyorum, köleliği ortadan kaldırmak için oraya gidiyoruz diyorlar. Afrikalıları bu pagan dinlerden kurtarıp onları cennet vaat ediyoruz, Hristiyanlığı götürmek için oraya gidiyoruz diyorlar. Ya da Afrikalıları okuma yazma öğretmek için gidiyoruz diyorlar. Bütün bunlar bir manşet, yani kamuyu, kamu spotu diyeyim, Avrupa kamuoyunu ikna etmek için.
Evet.
Yoksa bu dönemde de çok güçlü, mesela sömürgecilik döneminde de çok güçlü şeyler var. Sömürgecilik karşıtı Avrupa'da hareketler var. Yani normal insanların kaldırabileceği bir şey değil bu. Hani Avrupalılar aa çok kötüler, onlar zaten şöyle yaptı böyle yaptı dedi. Aslında bir siyaset gidiyor devletler ve insanlarını, halklarını da buna ikna ediyorlar. Bunu ikna etmek için gerekçeler üretiyorlar. Dolayısıyla böyle bir Afrika, böyle bir şey.
Yani
Böyle.
şöyle köleliği kaldırmak için derken aslında onları köleleştiriyorlar ve bunları hani söylediniz sömürgecilik tamamen ekonomik sebeplerle yapılmıştır. Yani uçaklarına sanayileşmelerine, uçaklarına lastik yapmak için, bisikletlerine lastik yapmak için oradaki kauçuk ağaçlarını toplamayan insanların ellerinin kesilmesine kadar varan büyük bir zulümden bahsediyoruz. Yani aslında sorunun başında dedik ya fetih ve sömürgecilik arasındaki fark. Yani işte sömürgecilik bu zulmü insanlar üzerine dayatırken fetih tamamen zulme karşı adaleti yerine getirme üzerine kurulmuş bir sistem. Tabii hocam programımız çok güzel devam ediyor ama biz sizin son sözlerinizi alalım çünkü sonuna doğru yaklaştık.
Evet, çok teşekkürler. Ben de böyle Afrika deyince böyle konuşuyoruz. Yani Afrika, hani nasıl bir gözlerinizi bağladığınızda, bir file dokunduğunuzda, hortumuna dokunursanız başka bir şey söylersiniz, kuyruğuna dokunursanız başka bir şey söylersiniz. Afrika'nın dokunduğunuz yere bağlı olarak çok farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Ama şu bence önemli. Yani yani stereotiplerden, tek tip düşünceden kaçınmamız gerekiyor. Yani binlerce kültürü tek bir şeyle anlamak mümkün değil. Dolayısıyla yani Afrika'yı ben hep onu yapmaya çalıştım. Hatta bir takım editörlüğünde yapmış olduğum bazı kitaplar vesaireler vardı. Yani dünya tarihinde Afrika'yı bir yere oturtmamız gerekiyor. Yani Afrika'yı daha önce yapıldığı gibi izole bir alana hapsetmek değil de, yani mesela bizim topraklarımızda Mezopotamya'da işte tavuklar evcilleştirilirken, atlar evcilleştirilirken acaba Afrika'da o dönemde Habeşistan'da, Nil Nehri'nde, Mısır'da neler oluyordu? Ya da işte 15. yüzyılda bizim işte Osmanlı'da şunlar, işte İstanbul Fethi yapılırken mesela Timbuktu'da ne oluyordu Batı Afrika'da? Yani böyle karşılaştırmalı, kıyaslamalı bir dünya tarihi perspektifinden Afrika'yı anlarsak hem kendi konumumuzu, dünya tarihindeki yerimizi daha iyi anlarız hem de Afrika'yı daha iyi anlayabiliriz. Ön yargılar her yerde var. Gençler dinleyecekse bu programı, bol bol roman okumalarını tavsiye ederim ben. Yani Afrikalıların yazdıkları çok güzel romanlar var. Açebe'den tutun da mesela işte Mısırlı, hani bizim en çok bildiğimiz yazarlardan böyle hani bir Afrika romanları vesaireleri listeleri yapıp güzelce okumalar yapılabilir Afrika ile ilgili. Afrika'ya seyahat edilebilir bol bol. Covid de geçtikten sonra inşallah. Böyle tanımamız lazım. Büyük bir kıta Afrika.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sağ olun, davetimizi kabul ettiniz gerçekten. Bugün çok değerli konuğumuz Hatice Uğur'la birlikte Afrika algımızdan, bu kıtayla birlikte geçirdiğimiz uzun süreli tarihsel bağımızdan, fetih ve sömürge kavramlarının içerdiği anlamsal farktan bahsettik. Hocamız bizlere özellikle Afrika izlenimleri ve deneyimleri eşliğinde ufuk açıcı bir yol çizdi. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. Tarihte üç kıtaya yayılan hakimiyetin bugün 6 kıtaya yayılan bir gönül bağına dönüşmesi duasıyla bütün dinleyicilerimizle yeni bir programda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz sizleri.